Ankara, Ankara.
Sabahın erken saatlerinden itibaren bir telaş vardır Ankaralılarda. Köylerden atlı ve kağnılarla binlerce kişi Ankara'da toplanmış, Çankaya ve Dikmen sırtlarında beklemeye başlamıştır. Günlerdir heyecanla beklemektedirler Mustafa Kemal Paşa'yı. 27 Aralık 1919 Cumartesi günü Gölbaşı üzerinden saat 15 sularında gelir Paşa Ankara'ya. Yaşa sesleri, alkışlar ortalığı çınlatır. Dualar okunur, kurbanlar kesilir, davullar, zurnalar çalınır. Tam bir bayram havasıdır yaşanan. Büyük bir coşku ve sevinç okunur halkın gözlerinden. 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya gelişine canlı tanıklık etmiş olan Ordinarius Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'ndan dinleyelim o günü.
Mustafa Kemal ve Ankara birbirinden ayrılmaz organik iki varlıktır. Ben Ankara'nın o zamanki devrini ve Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişini yaşamış olan ve bugün sayıları pek azalmış bulunan mutlu kişilerden biriyim. Yaşayanlar var ama bilinçli yaşamak tamamen başka bir şuur, başka bir varlık, başka bir değer uyandırıyor insanın kendinde. Biz öğrenci olarak milli mücadelenin, yani bugün ulusal kurtuluş savaşı dediğimiz milli mücadelenin içinde bütün varlığımızla o ruhu yaşıyorduk ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişini dört gözle bekliyorduk. Bir gün haber yayıldı okulumuzda. Hemen koşarak müdür muavinine gittik, izin istedik onu karşılamak için. Okulla birlikte karşılayacağız, yalnız olmaz dedi. Hakikaten ertesi günü okulla birlikte onun geleceği yolun üzerine gittik. İki saf halinde geniş böyle karşılamak için vaziyet aldık. Bekliyorduk. O meydan görülecek bir manzaraydı. Kalabalık, atlı Ankara seymenleri. Sonra gene yaya olarak, atsız olarak Ankaralılar, Ankara'nın bütün ileri gelenleri, okullar, kadın, çocuk, kurtulmak isteyen bütün bir millet orada yer almış bulunuyordu. Derken geliyor sesleri duyuldu. Biz başlarımızı öne eğerek sağ tarafımızdan geliyordu. Uzaktan hareket başladı. Halk açılmaya başladı yolun iki tarafından ve alkışlar başladı. Yaşa sesleri başladı. Yavaş yavaş gölgeler belirdi. Üzerinde bir kalpak, umumiyetle gördüğünüz resimlerde olduğu gibi belinden kemerli bir palto, koyu gri bir palto vardı. Ve iki tarafına böyle bakınarak eliyle selam veriyordu. Selam vererek geliyordu. Heyecanla bekliyorduk önümüze gelsin diye. Yaklaşınca okulca bir alkış tufanı koptu ve Mustafa Kemal Paşa hizamızdan geçerken bize doğru döndü ve bizi de okul olarak selamladı. Unutmayacağım iki nokta var o anda. Hala bugün hafızamda çok kuvvetli olarak duran iki nokta var. Bunlardan birisi Mustafa Kemal Paşa'nın gözleri. O insanı adeta büyüleyen, delip geçen o mavi, çelik mavisi gözleri, o bakışlar. Onu hiç unutamıyorum. Onun etkisi bugün bile üzerimde. İkinci o dakikadaki anılarımdan birisi de şu. Bizi geçtikten sonra bizim solumuzda at üzerinde iki Fransız subayı vardı. Yani Ankara işgal altında değil ama bir temsilci, Türkiye'nin işgaline bir temsilci göndermişler. İki Fransız subayı var at üzerinde ve kılıçlarını böyle kaldırarak şöyle bir baktı. Onları da asker olarak selamladı. Onlar böyle put gibi duruyorlardı. Biz okul öğrencileri olarak hınçla bakıyorduk bu yabancılara. O anın bende hiç silinmeyen bu iki anısı geçtiler. Biz tabii halk umumiyetle beraber yürüyor, uzaktan takip ediyor arkasından. Biz de istedik ama okul disiplini o zaman hocamız bırakmadı başta. Ve onlar uzaklaşınca biz de okula geri döndük.
Eski ve üstü açık bir otomobilden iner Mustafa Kemal Paşa. Üzerinde açık renkli bir palto, başında deri kalpağı ile yürür kendisini karşılayan kalabalığa doğru.
Efeler, buraya niçin geldiniz?
Uğrunda ölmeye, millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik.
Bu fikirde sabit misiniz?
Andolsun!
Var olunuz!
Kendisine, kurtuluş fikrine inanan Ankaralıların bu coşkulu karşılaması Atatürk'ü çok duygulandırır ve kurtuluşa olan inancı artar. Hemen bir bildiri yayınlar.
Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya hareket eden heyeti temsiliye, yol boyunca ve Ankara'da büyük milletimizin çok sıcak ve samimi vatanseverlik gösterileri içinde bugün şehre geldi. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve azim, memleketimizin istiklali hakkındaki kanaatleri sarsılmaz bir surette güçlendirici mahiyettedir. Şimdilik heyeti temsiliyenin merkezi Ankara'dır. Takdimi hürmet ederiz efendim. 27 Kanun Evvel 1335 Ankara. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal.
Bu bildiriyle temsil heyetinin geçici merkezinin Ankara olduğunu duyurur Atatürk ve o günden itibaren Ankara, Kurtuluş Savaşımızın karargahı olur. Biz de bugün atamızın Ankara'ya gelişini konuşacağız programımızda. Konuğumuz Ankara Kulübü Derneği Başkanı Doktor Metin Özaslan. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Burcu Hanım. Teşekkürler.
Atatürk'ün Ankara'ya gelmesi gerçekten de çok önemli. Çünkü bir dönüm noktası oluyor bağımsızlık mücadelemizde. Ankara'ya yapılacak yolculuk büyük zorluklar ve yokluklarla gerçekleştirilir. Para yoktur. Otomobile konacak benzin yoktur. Hatta yanlarına aldıkları yiyecek bile kısıtlıdır. 18 Aralık'ta çok karlı bir havada Sivas'tan hareket eder temsil heyeti. 9 gün süren yolculuk sonrasında Ankara'ya gelir. Bu zorlu yolculuğu Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber adlı kitabında Mazhar Müfit Kansu çok güzel anlatır. Sizin de eklemek istedikleriniz var mıdır?
Tabii ki. Şimdi çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten 27 Aralık 1919 ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde son derece önemli bir gündür. Gerçekten de başlı başına değeri olan bir gündür. Aynı zamanda büyük Seymen alayının dizildiği bir devlet kurma töreni olan, binlerce yıllık geleneğimizde bir lider seçme geleneği olan Seymen dizilme töreniyle büyük önderin karşılandığı bir kızılca gün. Şimdi Atatürk'ün yayınladığı bu Ankara'ya geldikten sonra şimdilik ifadesi geçiyor. Geçici merkez olarak Ankara. Ama gerçek daha farklı. O dönem açıklayamazlardı bunu. Çok önceden Ankara'nın merkez olacağı belli. Hatta Atatürk Samsun'a çıkmadan önce komutanlarla, milli mücadeleyi birlikte yürüteceği komutanlarla, özellikle de çocukluk arkadaşı Ali Fuat Paşa'yla birlikte İstanbul'da sürekli toplantılar yaparlar. Bir taraftan işte İstanbul işgal altında, onlar da Anadolu'ya geçecekler ve kurtuluş mücadelesi başlatacaklar. Bunun toplantılarını yapıyorlar ve her ikisi de görev bekliyor. Ali Fuat Paşa için beklenen görev 20. Kolordu Komutanlığı'na gitmek. Konya'da olan, Akşehir'de olan 20. Kolordu'nun başına gitmek. Atatürk ise daha uzakta bir görev bekliyor. Ve Bunların hepsi kurtuluş mücadelesi için zaten. Ali Fuat Paşa'nınki erken çıkıyor. Bekledikleri görev. Bu çok önemli bir görev çünkü. Ali Fuat Paşa Konya'ya geliyor. 20. Kolordu'yu alıyor. Ankara'ya getirecek ama İngilizler çok yüksek ücret istiyorlar. Tren yolculuğunda yürüyerek 20. Kolordu'yu Ankara'ya getiriyor ve Keçiören'de Sarıkışlı'ya yerleştiriyor. Bu çok önceden belli. Atatürk'ün Ankara'ya geleceği ve buranın merkez olacağı, hem heyeti temsiliyenin hem Kurtuluş Savaşı'nın karargahı, sonra da başkent olacağı belli. Orada Atatürk Ali Fuat Paşa'yla bu amaçla konuşuyorlar. Eğer diyor İstanbul'dayken bana da diyor görev düşmezse, gelmezse, beklediğimiz görev yani Anadolu'nun işlerine gitmek görevi, ben de doğrudan Ankara'ya geleceğim ve orada birlikte başlayacağız diyorlar. Yani Ankara'ya geleceği belli. Şimdilik ifadesi de çok stratejik bir şey. Yani gizleniyor. Bu milli sır olarak saklanıyor Ankara'ya gelecekleri. Nitekim önce Ali Fuat Paşa Konya'ya, Akşehir'den 20. Kolordu'nun başına geçiyor ve Ankara'ya getiriyor. Mustafa Kemal Paşa da Samsun'a gidip bağımsızlık turunu yaptıktan sonra, milli mücadele hazırlıklarını yaptıktan sonra Ankara'ya geliyor ve oradan ateş ile barut, Ankara ile Atatürk bir araya geliyor ve milli mücadele burada apayrı bir anlam kazanıyor. Tabii bir diğer boyut da var. Atatürk Ankara'yı çocukluğundan itibaren yakından takip ediyor. Niye Ankara? Çünkü Ankara'da 14. yüzyılda bir ahi cumhuriyeti var. Ankara Cumhuriyeti var. Ve Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı aydınları, devlet adamları, askerler, Osmanlı çöküyor ama yerine ne gelecek? Aynı zamanda o dönemde dünyada bir cumhuriyetçilik cereyanı da var. Fransız ihtilalinden sonra tüm dünyayı sarmış milliyetçilik cereyanları. Tabii Atatürk de çocukluğundan itibaren bir cumhuriyetçi ve hep fişlenmiş okul hayatında, askeri okullarda, daha sonra meslek hayatında cumhuriyetçi diye fişlenmiş genç bir cumhuriyetçi. Ve Osmanlı aydınları bu yoğun rejim tartışmaları içerisinde, bir de işte o dönem Osmanlıcılık var, İslamcılık var, efendim söyleyeyim başka Türkçülük gibi bir cumhuriyetçilik tartışması da var. Ve Osmanlı aydınları Ankara Cumhuriyeti üzerine birçok makale yayınlıyorlar. Atatürk'ün çocukluk ve gençlik döneminde. Atatürk bunları hep yakından takip ediyor. Hatta dünyada Ankara Cumhuriyeti bir korporatist devlet modeli olarak tartışılıyor o dönemlerde. Nitekim Atatürk 1924 yılında Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Yunus Nadi Bey'le de yaptığı mülakatta Yunus Nadi Bey soruyor, Ankara'yı neden merkez, neden başkent seçtiniz? Orada diyor, ben Ankara'yı coğrafya kitaplarından değil tarih kitaplarından öğrendim ve bir cumhuriyet merkezi olarak öğrendim. Çocukluğundan itibaren ateşli bir cumhuriyetçi olan Atatürk'ün Anadolu'da kendi öz yurdunda yaşanmış bir cumhuriyet tecrübesi var. Dolayısıyla bu Ankara'da ileride bir devlet yeniden kurulacağı zaman, yapılanacağı zaman, bir cumhuriyet olacağı zaman o fırsat geçtiğinde elbette ki merkezi Ankara olacaktır. Çünkü o ideolojiyi yaşatacak en uygun atmosfer, ortam o mekandadır. O bakımdan Atatürk iyi bir zamanlama ustasıdır. Burada zamana saklıyor çünkü. Geçici merkez diye bildiriyor. Halbuki burası kalıcı merkez. Ama aynı zamanda iyi bir zemin ustasıdır. Ankara'nın merkez seçilmesi ve başkenti büyük bir stratejik bir karardır ve onun engin tarih ve kendi değerlerimizle ilgili bilgisinden kaynaklanıyor.
Az önce Ankaralıların Atatürk'ü karşılamasına kısaca değindik. Seymenlere dönecek olursak bu karşılamada Seymenlerin de önemli yeri var. Ankara ile özdeşleşen bir kavram. Başka kavramlar da var, onlara da değineceğiz. Kızılca gün gibi. Ancak Seymenlikle başlayalım dilerseniz. Seymen kime denir?
Seymen bizim çok binlerce yıllık, çok eski bir geleneğimiz. Orta Asya'dan Horasan'a, İran platolarına, oradan Anadolu'ya, Balkanlara taşıdığımız köklü bir gelenek. Orta Asya'da Sökmen geleneği deniliyor. Savaşçı kollar, orduların ön safında savaşan ve düşmanın işte birliklerini söken anlamına gelen bir ifadesi var Orta Asya'da. Aynı zamanda kervanları, yerleşimleri koruyan milli muhafız konumunda Seymenler anlamında. Nitekim İran platolarında da Horasan'da da Seyvan geleneği olarak yaşıyor, yaşatılıyor. Halen daha günümüzde de yaşatılıyor benzer fonksiyonlarla. Anadolu'ya geldiğimizde de Seymen, Seymen, Samen gibi isimlerle yaşayan bir gelenek. Aslında Anadolu'nun her tarafında vardı geçmişte. Günümüzde de halen birçok yöremizde Seymen, il ölçeğinde, bazı yerlerde ilçe bazında, bazı yerlerde de köy bazında Seymen geleneği yaşatılıyor. Aynı zamanda Balkanlara da Osmanlı'nın ilk kuruluş döneminde o dönemlerde çok etkili bir gelenek Balkanlara da taşınıyor. Seymen aynı zamanda Yeniçeri Teşkilatı'na da model olan bir Eskiçeri Teşkilatı. Anadolu'nun her yerinde var, Balkanlar'da var ama niye Ankara'da bu yaşatılmış? Onun nedeni de Ankara'daki Ahi Cumhuriyeti. Ahi Cumhuriyeti'nin kılıç kolu, ahilerin kılıç kolu, savaşçı kolu, savunma birimi yani seyfi kolu Seymenler Ankara'daki. Ankara'da bir devlet haline büründüğü için ahi yapılanması ki ahiler Anadolu'yu yurt yapan bize şehirlere yerleşmemizi, zenaatlarla, ticaretle yerleşmemizi sağlayan, bu topraklarda tutunmamızı sağlayan en güçlü yapı. Osmanlı İmparatorluğu'nun da kuruluşunda Ahiyanur'un en başta geliyor. Onun arkasında dört tane büyük toplumsal güç vardı. En başta da Ahiyanur'un yani Anadolu ahileri, onun kadın kolu olan Bacıyanur'un Anadolu bacıları, bir de Abdalanur'un dediğimiz Anadolu dervişleri, ozanları, bir de Gaziyanur'un savaşçılar, gaziler, alpler, eskiden alp olan Anadolu'ya gelince İslam'la birlikte gaziliğe dönüşen gelenek. Bu dört güç Osmanlı İmparatorluğunu geliştirdi, büyüttü. Dolayısıyla ahilik hem Anadolu'ya yerleşmemizde, burada meslek sahibi olmamızda, üstün bir medeniyet kurmamızda başlı başına bir güç. Ama bunun en güçlü olduğu şehir Ankara. Ahilin üç kademesi var temelde her yerde olan. Dünyada ahilik kadar en üst düzeyde başarabilmiş bir teşkilatlanma yok. Ama dördüncü, beşinci aşaması da Ankara'da vücut buluyor. O da devlete dönüşmek ve savunma birimleri oluşturmak. Bir devletin varsa savunma birimlerinde, işte o savunma birimlerine Seymenler diyoruz. Seymen alayları, seyfi alayları, yiğit alayları diyoruz. Ahiliğin kılıç kolları, savaş kolları devam etti. Eskiden savaşçıydı, kılıçlarımız da vardı. Onları çıkardık. Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesine Ankara katıldığı zaman, merkezi devlet güçlendiği zaman kılıçları çıkardık. Bu sefer kamalarla döndük. Kılıçları Yeniçeriler devam ettirdi. Yeniçeri Teşkilatı'nı da aynı zamanda kuran Ahiler, Bektaşiler ve Seymen geleneğini orada oluşturuyorlar. Osmanlı'da bir başlangıçtaki 4-5 padişahın hepsi ahi.
Sayın Özaslan, günümüze baktığımız zaman günümüzde de Seymenlik geleneği devam ediyor. Hala Seymenler var dediniz siz de. Siz de bir Seymensiniz, hatta Seymen başısınız, öyle değil mi?
Evet, evet. Ankara Kulübü Genel Başkanı aynı zamanda doğal olarak Seymen başıdır.
Evet, nedir Seymen başı?
Seymen başı, yani bunların yazılı kuralları yok. Bizim kendi tarihimizde maalesef geleneklerimizle ilgili geçmişte yazılan, ortaya dökülen çok fazla bir şey yok. Hep sözlü tarih, kolektif hafızayla yaşatmışız bazı şeyleri. O kadar önemli konular var ki maalesef Anadolu tarihiyle, sadece son 1000 yıllık tarihimizle bunlar kayda geçmemiş işte. Yok, Seymenbaşı, Seymenlerin bu köy bazında olabilir, köydeki Seymenbaşı, delikanlıbaşı da denir. Kasaba bazında da olabilir. Farklı farklı Seymen ve her birinin başı olabilir. Ama Ankara Kulübü Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Seymenlik geleneğini yaşatın talimatıyla kurulan en önemli kuruluş. Bu geleneğin sürdüren yegane kuruluş ve onun Seymen başları seçimle gelir. Seçimle gelir. İşte bu da Kızılca günlerde olsun, benzeri törenlerde yapılan seçimlerle bir demokrasi geleneği vardır ahiliğin ve Dolayısıyla Ankara'nın, Ankara bir ahi şehridir. Tepeden aşağı bir ahi şehridir. Ahilerde de her kademede seçim önemlidir. Ahiliğin seyfi kolu olan, savunma kolu olan seymenlerde de bu böyledir.
Hı hı.
Ayrıca esnaf localarında yiğit başları olur. Onlar da birer seymendir. Onlar da seçimle gelir.
Evet, programımızın başından beri aslında merak ediyoruz. Kızılca gün nedir? Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde de bir seymen geleneği gerçekleşiyor ve 27 Aralık bir Kızılca gün olarak değerlendiriliyor. Biraz Kızılca günden bahsedelim efendim.
Şimdi Kızılca gün Burcu Hanım çok önemli. Bizim yine tarihte kayıtlarda olmamış ama atalarımızın hep anlata geldiği ki 100 yıl önce, 103 yıl önce gerçekleşen çok daha diri bir hafızadır. Bu yüzlerce, binlerce yıllık bir şey. İlk önce şunu söyleyelim. Türkler tarihin hiçbir döneminde devletsiz ve başsız kalmamıştır. Böyle çok fazla millet yok sürekliliği sağlayan. Binlerce yıllık bir tarihimiz var. Dolayısıyla Kızılca gün bizim devlet kurma törenimiz. Bir baş seçme töreni. Biz devletsiz kalmamış bir milletiz ve bunu bu törenlere, bu kurallara bağlıyoruz. Yani çok sayıda devlet kurmuşuz ama nasıl devlet kurulur? Bunun törenleri, ritüelleri nedir? Deyince cevabı Kızılca gündür.
Evet. Evet, şimdi seymen alayı var, büyük seymen dizilme töresi var. Bunlar da bağlantılı kavramlar mı?
Tabii.
Sinsin ateşi var. Nedir bunlar?
Kızılca günler tek cümleyle karanlık bir dönemin kapandığını, aydınlık bir yeni bir geleceğin geldiğini müjdeleyen günlerdir. Bir dönem kapanmıştır, bir devlet yıkılmıştır, yıkılmak üzeredir, artık biz de tanımıyoruz. Eski yönetim yoktur, eski dirlik yoktur, eski birlik yoktur. Yeni bir dirlik, yeni bir birlik, yeni bir baş dönemi başlamıştır. O güne Kızılca gün denir ve o günde tören yapılır. Ona da seymen dizilme deriz. Seymen dizilme töreni sadece Kızılca günlerde yapılır. Onun da 3 tane töreni vardır. Seymen dizilme töresinin. İlki sinsin ateşi yakılır. Yüksekçe bir yerde seymenler silahlanır ve davullarla, zurnalarla oraya çıkarlar. Seymen başının direktifleriyle, onun da başta olmak üzere yüksekçe bir yerde büyük bir ateş yakılır. Bu ateş nedir? Bu ateş civardaki tüm seymenleri bir araya getirmek için yapılan bir davettir. Herkes toplansın, artık işte Kızılca gün başlamıştır ve seymen dizilme için bir araya geliyoruz davetidir bu sinsin ateşi. Bu da Orta Asya'dan getirdiğimiz kadim, şaman, kamp törenlerinin Anadolu'daki yiğitlikle, hamasetle devam eden hemen hemen her köyde 50 yıl öncesine kadar vardır bu sinsin ateşleri. Biz halen Ankara Kulübü olarak senede 4-5 defa yakıyoruz değişik törenlerimizde. O bir davettir, tüm seymenlerin toplanma çağrısıdır. Ateşten haber alan, gören seymenler otomatik olarak hemen silahlanırlar, atlarına binerler ve oraya giderler. Nitekim o 26 Aralık akşamı da Ankara'da sinsin ateşi yakılmıştır. Ardından Ankara'daki tüm seymenler, civardaki kasabalarda, ilçelerde tüm seymenler, binlerce seymen atlayaya Ankara'ya gelmiştir, toplanmıştır seymen alayı için. Bölük bölük her birinin başında seymen başları olmak üzere. Kızılca günün birinci törenidir bu, seymen dizilmenin. İkinci törende tuğ dikmedir. Bize tuğ önemlidir, her millette önemlidir ama bizlerde çok daha büyük önem vardır. Tuğun bir adı da sancaktır. Seymenler 27 Aralık sabahı tuğ dikmişlerdir seymenler kafesine. Tüm bu törenlerinde bir kurbanı vardır.
Hı hı.
Kurban kesilir. Bizdeki adı kurbanın koç atmadır.
Hı hı.
Kurban kesme, koç atarız. Kurban kesme deyimi. Aynı zamanda duaları yapılır bunun. Salaları verilir. Dolayısıyla ikinci törende Ulucanlar'da seymenler kahvesine seymen sancağının dikilmesidir. O da gerçekleştirilmiştir. Üçüncü de oradan hareket eden seymenler Hacı Bayram'a gelmiştir. Hacı Bayram da yine civardan gelen çok sayıda seymen birliği toplanmıştır Hacı Bayram'da. Hepsi sancaklarını dikmişlerdir. Hacı Bayram'da yine kayyum dedeler duaları okuyup koç atıldıktan sonra alay harekete geçmiştir 27 Aralık sabahı. Ankara'nın içinden bölük bölük Keklik Pınarı'na kadar Seymenler yerleşmiştir. Ve lideri karşılamak, yeni lideri, yeni başı karşılamak, ilan etmek için alay, 3000 atlı 700 yaya dediğimiz alay dizilmiştir. Ve Atatürk'ü karşılayarak şehrin içine gelmişlerdir. Ve o günden sonra her şey değişmiştir. Niye değişmiştir? Şudur, bu aynı zamanda bir propagandadır. Tarihin gördüğü en büyük bir propaganda savaşıdır bu. Çünkü 27 Aralık 1919'a kadar Atatürk Anadolu'da gezinen asi bir takım subayların başı olarak görülüyordu.
Hı hı.
Kim görüyordu bunu? İstanbul hükümeti, işgalciler ve dünya. Yani çok önemsenmiyordu işte orada. Geziyorlar, bunlar toplanıyorlar, kongreler yapılıyor. Çok etkili değil, arkalarında halk yok. Öyle görüyorlardı. Ama 27 Aralık 1919'da binlerce silahlı seymen, atlı, o dönemlerde 100 tane atlı silahlı olmak bile çok büyük bir güç. Binlerce atlı silahlı seymen ve on binlerce Ankaralı ile Atatürk'ün karşılanması, bir Kızılcagün, bir seymen dizilme töreniyle, bir devlet kurma töreniyle karşılanması her şeyi değiştirmiştir. O günden itibaren Atatürk tüm dünyanın gözünde, İstanbul hükümetinin, işgalcilerin gözünde Türk milletinin yegane temsilcisi olmuştur. Çünkü arkasında halk vardır artık. Her şey değişmiştir. 27 Aralık 1919 böyle bir gündür. Bizim için aynı zamanda fiilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş yıl dönümüdür. Ve hukuki süreçte 4 yıl içinde tamamlanmıştır işte. Meclisin açılması, başkent seçilmesi, ondan 16 gün sonra Cumhuriyet'in ilanıyla hukuki süreçte tamamlanmıştır ama 27 Aralık 1919 çok çok önemlidir. Binlerce yıllık gelenekte olduğu gibi yeni bir devlet kurulmuştur. Yeni baş seçilmiştir halk tarafından. On binlerce insan tarafından ve binlerce silahlı milli muhafız asker tarafından Atatürk lider olarak seçilmiştir. Ve artık nokta konmuştur, dünyada bunu böyle kabul etmiştir.
Şimdi Sayın Özaslan, Ankara Kulübü Derneği Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş bir dernek. Siz de bu derneğin başkanısınız. Atatürk Türk tarihiyle yakından ilgilenirdi, sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Milli bilinç ve milli tarih oluşturma gerekliliğine de inanırdı. Derneğin de bu çerçevede mi kurulmasını istemişti?
Başta Seymenlik geleneğini ve 27 Aralık ruhunu, yani Kızılcagün ruhunu yaşatın talimatıyla. Atatürk bir asker, çok iyi bir asker ama çok da okuyan bir devlet adamı, bir düşünce adamı aynı zamanda. Her alanda uzman olması zaten mümkün değil ama kim ne biliyorsa, kim ne alanda uzmansa, kim hangi alanda iyi kitabı, onları mutlaka alıp okuyan bir liderdi. Ve Atatürk kendi milletimizin değerlerini çok iyi biliyordu. Bakın ben bugün anlatıyorum, halen bu ülkede birçok insan bu değerleri bilmiyor. Ama Atatürk biliyordu onları. Ankara'nın bir ayi cumhuriyetinin başkenti olduğunu biliyordu. Kızılcagün gelenekleri, Seymen dizilme. Çünkü sürekli okuyan ve özellikle de kendi milletinin değerlerini, sinir uçlarını, hassasiyetlerini çok iyi bilen, yani tüm konuşmalarına baktığınızda hepsi şiir gibi gelir. Niye? Çünkü bizim meşrebimize, bizim milletimizin meşrebine uygun bir söylemle, kim ne derse desin, çok büyük bir liderdir Atatürk ve bu toprakların yetiştirdiği, gelmiş geçmiş ve bizim tarihimizin gelmiş geçmiş en büyük lideridir. Başka da lider biz tanımıyoruz. Vardır tabii büyük komutanlarımız ama Atatürk gerçekten büyük bir devlet adamı, büyük bir askerdir.
Şimdi biz derneğiniz hakkında da bilgi almak istiyoruz çok kısa bir şekilde. Çalışmalarınız, hedefleriniz nelerdir efendim?
Ankara Kulübü Derneği 1932 tarihli, Atatürk'ün talimatıyla kurulan bir dernek. Kurucuları da büyük önderi 27 Aralık 1919'da karşılayan bizim atalarımız, Seymenler ve milli mücadelede, Kurtuluş Savaşı'nda ve ülkemizin kuruluş sürecinde sayısız katkıları olmuş. Başta Rıfat Börekçi olmak üzere, Müftü Rıfat Börekçi olmak üzere sayısız katkıları olmuş. Gerçekten de bu ülkenin kurtuluş ve kuruluş tarihine isimleri altın harflerle yazılmış kişiler. Ankara'nın önderleri 1932'de Ankara Kulübü olarak kuruluyor. O dönem cemiyetler bu isimle, kulüp ismiyle kuruluyor. 1947 yılında dernekler yasası çıkıyor. Bu sefer Cumhuriyet döneminin ikinci kuşak önderleri, başta Vehbi Koç olmak üzere, kulübü dernek olarak tescil ettiriyor. Bu sefer Ankara Kulübü Derneği oluyoruz. 1990 yılında Bakanlar Kurulu tarafından kamu yararına dernek olarak ilan edildik. Ve bu yılda 90. yıl dönümümüzü kutluyoruz. Ankara'nın 25 ilçesinde şubelerimiz var. Merkezimiz Yeni Mahalle'de Ankara Konağı. Tüm Ankaralıları ve yurt dışındaki dostlarımızı bekliyoruz. Ankara Müzesi var aynı zamanda orada, bir kent kültürü müzesi. Ankara Yemekleri Lokantası'yla güzel bir mekandır. Ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyarız. Başta Seymenlik geleneği olmak üzere ve Bacı Erenlik geleneği. İnşallah başka bir programda konuşalım. İnşallah. Çünkü Anadolu bacılarının savaşçı koludur Bacı Erenler ve Anadolu bacıları dünyada modern sahiplerle kurulmuş ilk kadın örgütüdür. Anadolu bacıları modern sahiplerle kurulmuş ilk kadın örgütüdür ve merkezi Ankara'dır. Ankara'nın kültürüyle, geleneğiyle, geçmişiyle, bugünüyle, geleceğiyle ilgili her alanda çalışmalar yapan büyük bir derneğiz. Evet, sözlerimizi böyle bağlayalım. Bizi dinleyen yurt dışındaki, yurt içindeki tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı, teşekkürlerimizi iletiyorum.
Efendim, esas biz teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz, bizi aydınlattınız. Ulu Önder Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde bir milletin kaderini belirleyecek yeri de seçmiş oldu. Milli mücadelede alınacak kararlar ve izlenecek yol burada çizildi. Düşmana karşı planlı harekete geçmenin hazırlıkları Ankara'da yapıldı. Kurtuluş destanımızın kalbinin attığı yer oldu Ankara. Bugün de Türkiye'mizin kalbi Ankara. 103 yıl önce Ankara'ya gelerek bağımsızlığımıza giden yolu açan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyor, onun Ankara'sından sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Ankara, Ankara'nın bugünkü konuğu Ankara Kulübü Derneği Başkanı Doktor Metin Özaslan'dı. Çok teşekkür ederiz. Çok da bilinmeyen Seymen Töresi'ni anlattığınız için.
Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Serpil Korkmaz ve mikrofonda ben Burcu Aydemir. Ankaralı Seymenlerin atamızı karşılarken çaldıkları Seymen Zeybeğini Profesör Doktor Cenk Güray'dan dinleyerek veda ediyoruz sizlere bu hafta. Hoşça kalın, esen kalın.
Ankara, Ankara.